Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Yasaksız Meydan başlıyor.
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak 2015 yılından beri yürütülen barışçıl toplantı ve gösteri hakkı izleme çalışmalarımız kapsamında hazırladığımız 2020 yılının Kasım ayında yayın hayatına başlayan Yasaksız Meydan, işçilerden öğrencilere, kadın hareketinden çevre hareketine birçok grubun temsilcisini konuk aldı. Bu podcast serisinde barışçı toplantı ve gösteri hakkı engellenenlerin iletmek istedikleri mesajları, yaşadıkları süreçleri kamuoyuyla paylaşabilecekleri bir platform olarak sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan 2. sezon başlıyor. Ben Zeynep Duygu Ağbayır.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Korkunç kazada 24 kişi hayatını kaybetti. 318 kişi de yaralandı.
Çocukları öldürdüler, çocukları.
Onu öldürdüler. Ortadan ikiye bölmüş treni. Treni ortadan ikiye bölmüş. Tanrımı öldürdüler. Tanrımı öldürdüler.
Bundan 3 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren kazasıyla ülkece sarsıldık. Kazadan tam 14 ay sonra dava açıldı, 8. duruşması geçen ay görüldü. Bir sonraki duruşma 25 Ocak 2022 tarihine ertelendi. Bu kazanın sebepleri, söz konusu ihmalleri üzerine etkin bir biçimde ne adli ne de idari süreçler işletilemedi. Aileler bu süreçte hak arama mücadelesinden vazgeçmediler. Kazada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz ile bu süreci konuşacağız. Mısra Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Bu süreci anlatır mısınız? Soruşturma ve dava süreçlerinde aileler nasıl bir araya gelmeyi, örgütlenmeyi ve barışçı toplantı ve gösteri hakkını nasıl kullanmaya karar verdi? İsterseniz önce buradan başlayalım.
Şimdi Çorlu tren katliamı yaşandıktan hemen sonra zaten biz kaybettiğimiz canlar için hastanede, olay yerinde, olay yerinden hastaneye ayrılırken traktörün üzerinde aslında her birimiz birbirimizi görmüş, tanıdık simalar olarak hafızaya kaydetmiş, birbirimize su uzatmış, işte merak etme, sağ salim bulunacak diye birbirimize teselli vermiş insanlardık. Ama tabii ki o günün kargaşası ve yoğunluğuyla birlikte hiçbirimiz birbirimizi hatırlamıyorduk. Sonrasında bu katliam yaşandı, sevdiklerimizin kaybettiğimizi öğrendik ve üzerinden çok değil 15-20 gün, belki bir ay geçtikten sonra teker teker birbirimizi aramaya başladık. Ben ilk Funda ablayı aradım. Funda abla zaten kız kardeşi Aysun abla da Sena'yı kaybetmişti. Uzunköprü'de babamlar, yani Hakan'ın babası, annesi ve babası yaşadığı için orada yakınlarını kaybedenler birbirlerini buldular ve biz dedik ki bir arada toplanalım, bir konuşalım dedik. Bu vesileyle de bir araya geldik. Yani aslında olay oldu, yaşandı. Daha acılarımız diriyken ve tazeyken biz birbirimizi tanımak için ve bu acıyı birbirimizle bölüşmek adına birbirimizi bulduk, bir araya geldik. O gün yaşananları anlattık birbirimize. Çünkü herkesin kendi tarafından yaşadığı gerçek başkaydı. Fakat ortak noktalarda buluştuğumuzu fark ettik. Mesela biz olay yerindeyken her birimize ayrı ayrı telefon gelip şu hastanede oğlunuz, babası da yanında, sağlıklılar, tedavi görüyorlar, hastaneye gelin. Ya da işte aynı anda Zeliha ablaya da telefon gidiyor. İşte kız kardeşin ve kızın buradalar. Bir tek Beren bebeği bulamıyoruz. Atlayın hastaneye gelin. Gene aynı şekilde Sena'nın ailesine. Biz konuşurken bunu fark ettik. Oradan çıkarttığımız konu şuydu. Bizi olay yerinden uzaklaştırmak için gelen, nereden geldiğini bilmediğimiz telefonlardı bunlar. Tabii o kadar çok telefon trafiği var ki. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bizim yakınlarımız hastaneleri arıyorlar. Diyorlar ki işte bu hastanede Hakan Sel, Oğuz Arda Sel var mı? En sonunda Çorlu'da bir tane hastanede diyorlar ki evet, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel biraz önce getirildi. Gayet iyi durumdalar. Sizin gelmenizi bekliyorlar. Ben de olay yerindeyim. Olay yerinden traktöre biniyorum. Traktörden amcasını arıyorum. Arda'nın, Hakan'ın erkek kardeşi. Onlar da Çorlu Devlet Hastanesi'nde bekliyorlar çünkü. Orada yoklar. Diyorum ki hani şu hastanede, özel bir hastanenin bu. Şu hastanedeler, oraya git, ben de geliyorum diyorum. İşte Fatih o Çorlu Devlet Hastanesi'nden çıkıyor, koştura koştura oraya gidiyor. Ve ben traktörden indiğim sırada bana telefon açıyor, diyor ki Mısra burada yoklar diyor. Ve daha sonra işte biz bu ailelerle bir araya geldiğimizde benim yaşadığım bu olayın farklı bir versiyonunu Zeliha abladan dinledim. Daha farklı bir versiyonunu Aysun abladan dinledim ki Aysun ablaları o gece 4-5 hastane gezdirmişler. Hayır, yanlış anladınız, şu hastanede. Hayır, buraya gelmedi, şu hastanede deyip 5 tane hastaneyi dolandırmışlar. O insanlar bir umut çocuklarına ulaşacaklar diye. Oysa ki onlar trenin altında. Yani biz onları dışarıda ararken onlar o tren yığının, demir yığının altında yatıyorlarmış. Tabii biz şimdi ailelerle bir araya gelip bunu fark ettiğimizde, bunu konuştuğumuzda bu işin bir kaza olmadığını, zaten kaza olmadığı o rayların asılı şeklinden çok net ortadaydı. Ama olayın içinde başka olaylar olduğunu fark ettik. Bir araya gelmemiz gerekiyordu, anlatmamız gerekiyordu. Ve şu sözü verdik birbirimize. Dava süreçlerinde biz birlikte olacağız. Birbirimizden ayrılmayacağız, birbirimizden kopmayacağız. Gerçek sorumlular, gerçek cezaları alana kadar da her dava adına verilen kararı ortaklaşa birlikte vereceğiz dedik. Ve bugüne kadar da hep böyle geldik. Hiçbirimiz birbirimizden kopmadık. Ve bu süreçte dediğim gibi yani avukatlarımız ortak, yani birbirini tanımayan avukatlar olsa bile avukatları da bir araya getirdik. Avukatlar bize bir fikir verdiklerinde ortak konuşarak, bir WhatsApp grubumuz var. O WhatsApp grubu üzerinden konuştuk, yazıştık ve netleştirdik her şeyi. Böyle, bu şekilde karar aldık.
Kazadan sonra ilk duruşma 14 ay sonra görülmüş. Üzerinden geçen son 3 yılda da soruşturma ve kovuşturma ya da mahkeme süreçlerinde birçok eksiklik, hukuksuzluk, hatta cezasızlığın sinyallerini veren gelişmeler yaşandı. Bu süreçte de bir yandan aileler ve aktivistler olarak adalet talebiyle eylemler yapıldı. Siz bu duruşmalara giderken kaza değil cinayet diyerek yürüyüşler yapıyorsunuz her duruşmaya giderken. Bu süreçte herhangi bir müdahale oldu mu, çevredeki halkın tepkisi oldu mu, süreci biraz bize anlatır mısınız?
İlk duruşmamızda çok ciddi bir müdahaleyle karşılaştık biz. Hem mahkeme heyeti tarafından hem emniyet güçleri tarafından, jandarma tarafından. Şu anda biraz daha tabii azalmış durumda bu bize gösterilen tepkiler. Çünkü şöyle, mesela ilk duruşma günü biz olay, daha doğrusu ilk duruşma salonuna gidene kadar karşımızda bizden çok emniyet güçleri vardı. Yani polisler vardı, jandarma vardı. İşte yolun şurasından yürümeyin, buradan çıkmayın, işte şu hizada yürüyün, bağırmayın. Sürekli ellerinde kameralarla bizi çekiyorlar. Zaten her duruşmada bunu yapıyorlar. Duruşma salonuna girmek için çok ciddi aramalardan geçirdiler bizi. Daha sonrasında biz duruşma öncesinde büyük bir salon talep etmiştik. Çünkü kalabalık bir duruşma olacak. En az 300'den fazla yaralı var. Katılımcılar çok, gelecek olan ve destek verenler çok diye bir duruşma salonu talep etmiştik. Fakat duruşma salonunu da küçük ayarladıkları için bizim ilk duruşmada içeriye girmemizle birlikte bazı arkadaşlarımız, annesini babasını kaybeden bazı arkadaşlarımız salonun dışında kaldılar. Ve ilk defa böyle bir olay yaşandığını söylüyor avukatlarımız. Mahkeme kapısının salonu, yani Mahkeme salonunun kapısı bizim üzerimize kilitlendi. Ve içeride emniyet güçlerinin üzerinde silah vardı. Tabii biz aşırı tepki verdik. Yani işte hani dışarıda arkadaşlarımız var, salonun kapısını üzerimize kilitleyemezsiniz. Emniyet güçlerinin üzerinde silah var ki bunlarla ilgili her biriyle ilgili de suç duyurusunda da bulunduk daha sonrasında. Hatta o sırada bir tane arkadaşımız, annesini babasını kaybetmiş bir arkadaşımız Esra. Esra içeride kaldı, salonun dışında da abisi kaldı. Esra içeride fenalaştı, abisi içeri giremedi diye kapıyı yumrukladı. O sırada kapıyı yumrukladığı için daha sonrasında Esra'ya dava açıldı. Mahkeme kapısına zarar vermekten, devlet malına zarar vermekten Esra'ya duruşma, yani soruşturma açıldı ve Esra davalık oldu. Sanık oldu yani. Bir ailelerden bir tanesi de bu şekilde sanık oldu. O olaylar yaşandığı sırada mahkeme heyeti mahkemeden çekileceğini söyledi ve biz ilk duruşmayı bu şekilde, ciddi bir baskı, gereksiz bir baskı, gereksiz bir orantısız güç, gereksiz bir anlayışsızlıkla karşı karşıya kalarak ve o kadar beklediğimiz mahkeme gününü, duruşma gününü hayal kırıklığıyla yaşayarak bitirdik. Daha sonrasında ertelenen duruşmada yine tabii ki aynı mahkeme heyeti geldi. Kabul olmadı onların çekilme talepleri. Ve biz her duruşmanın öncesinde bu yürüyüşlerimizde bunlarla karşılaştık. Anmaya gittiğimiz günlerde karşılaştık. Mesela ilk birinci yıl dönümünde Çorlu Sarılar Köyü'nde bir anıt açılışı olacaktı. Anıt açılışına gittiğimizde yine aynı şekilde jandarmalar yolu kesmişti. Her birimize kimlik kontrolü yaptılar. Nereye gidiyoruz diye sorguladılar. Yani Sarılar Köyü kaç tane insan girebilir ki bir gün içerisinde oraya takdir edersiniz. Gidiş amacımız belli ama arabaları tek tek durdurup işte kimlik kontrolü, nereye gidiyorsunuz şeklinde sorgulamalar, biz yürürken yanımızdan gelmeler, kameraya çekmeler. Bunların her biri zaten hemen hemen tüm duruşmamızda, duruşmalarımızda ve anmalarımızda hala yaşadığımız ama biraz daha dozunun azaldığı olaylar.
Emin müdahale ediyordum. Saygılı ol. Arkadaşım, ailelere saygılı ol.
Evet. Tek şerit açıyorum.
Hayır. Rica ediyorum. Şuradan döneceğiz.
Bakın tek şerit.
Ya o an. Pankartı açalım.
O gün trenin altından bedenleri daha çıkmadan müdahale edemeyen kamu kuruluşları bugün bizim karşımıza bir sürü polis dikmiş. Bizi mi koruyorlar? Bu binadakileri mi koruyorlar? Şunu söylemem gerekiyor ki bu ülkenin 25 vatandaşı bu ülkenin ihmalleri yüzünden öldü. Ve ben ve bu insanlar tabii ki giden canların adaletini aramak için buralarda olacağız.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Herhangi bir gerekçe sunuyorlar mı o müdahaleleri yaparken? İşte valilik talimatı ya da hani herhangi bir kurumdan bir talimat var gibi.
Valilik talimatı her zaman için öyle. Valilik talimatı bu yüzden. Görevlerini yapıyorlar. Görevlerini yaptıklarını iddia ediyorlar.
Bu süreçte de daha önce yapmış olduğunuz eylemliklerde kamuoyunun tepkisi nasıl oluyordu?
Yani şöyle, bu olay biliyorsunuz Çorlu'da yaşandı, Trakya topraklarında yaşandı ve biz Uzun Köprü'den başlayarak trenin geçtiği her Trakya ilçesinde bir araya geldik ve adalet nöbeti yaptık. Orada sevdiklerimizin fotoğraflarını koyduk ve Çorlu'da yaşanan katliamı anlattık. Bu katliam Trakya'da olmasına rağmen Trakya insanı bizim yanımızda olmadı. Bazen dönüp dediler ki böyle bir kaza mı olmuş? Bu insanlar Trakya'da mı ölmüş? Burada mı ölmüş? Aa, tren mi devrilmiş? Dediklerine de şahit olduk. Of, burada kalabalık yapıyorsunuz. Niye burada toplantınız deyip bizi eliyle iten. Yani insanlar orada birleşen ve sesini duyurmaya çalışan insanların ne amaçla orada durduğunu merak etmekten ya da sorgulamaktan korkuyorlar. Aman işte bunlar uygunsuz bir şey yapıyorlar, devlete karşı geliyorlar, polise karşı geliyorlar. Yanlarından dahi geçmeyelim mantığıyla ve düşüncesiyle böyle karşı kaldırımdan böyle bir etrafımızdan uzaklaşarak sanki biz canlı bombaymışız gibi etrafımızdan uzaklaşarak geçiyorlar. Ve hiç ilgilenmiyorlar ne yazık ki. Yani bu olayı Trakya'da yaşandığı halde, en çok Trakya'da can kaybı söz konusu olduğu halde biz bu şekilde Trakya'da o ilçelerde, Çorlu'da, Tekirdağ'da, Lüleburgaz'da halkın desteğini gerekli ölçüde alamadık. Ne yazık ki alamadık. Ama tabii ki kendi gönlünden yanımızda olmak isteyip de gelen tek tük insanlar da olmadı değil. Yani adalet nöbetimize her gün gelen bir teyzemiz vardı mesela. Yakından takip ediyorum ve yanınızdayım diyen. Ya da işte sosyal medya üzerinden işte yanınızdayız diye mesajlar atanlar oldu. Kamuoyunun bir şekilde bilgisine ulaştırdık. Yani bir şekilde bilgilendirmeyi, Çorlu'nun bir katliam olduğunu, hiç bilinmeyen bir olayken çığ gibi bilinmesine sebep olabilecek etki ve eylemleri gerçekleştirdik. Ama ben size şöyle söyleyeyim, 3. yılın içindeyiz. Ben hala böyle bir olay mı yaşanmıştı, haberim yok diyen insanlarla da karşılaşıyorum ne yazık ki.
Peki bu tren kazasına dair adaletsizlik ve cezasızlık tehdidi devam ederken sizlere yönelik müdahalelerin devam etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok duyarsızca olarak görüyorum. Çünkü ben bunu son çıktığım duruşmamda hakime de söyledim. Orada emniyet güçlerinin hakkımda yapmış olduğu polise darp ve mukavemetten açılmış bir davam vardı geçen ay görülen. Yani şunu söyledim, ben 1.60 boyunda bir kadınım. Elimde hiçbir şekilde kesici, delici bir alet yok. Elimde bir kalkan yok. Korumasızım, savunmasızım. Üzerimde kısa kollu tişörtle birlikte Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitmişim. Benim karşıma 200 taneden fazla polisi dikmenin hiçbir anlamı yok. Bu vicdansızlıktır, bu anlayışsızlıktır, bu insanın hakkına tecavüz etmektir. Bunu bile bile yapıyorlar. Ve duruşmada da söyledim, yani her yerde konuşacağım ve konuşmam engellenemez. Çorlu'nun bir kaza değil, katliam olduğunu, insanların göz göre göre öldürüldüğünü, hatta artık o kadar çok söyledik ki bunu, yani üçüncü yılın içindeyiz. Son görülen duruşmada dahi artık mahkeme heyeti bile bunun bir kaza olmadığına, bir katliam olduğuna ikna olarak hep taksirle ölümden bahsedilirken kasta çevirdi olayı. Yani olası kasta çevirdi olayı ve bundan sonra karşısına gelecek olan tüm sanıkların olası kast suçundan değerlendirileceği, yargılanacağının maddesini ortaya koydu. Bu da demek oluyor ki Çorlu zaten en başından beri söylediğimiz kaza olmayan, katliam olan, göz göre göre insanların öldürüldüğü bir olay. Bunu her yerde tabii ki söyleyeceğim. Giden canım için de söyleyeceğim. Başka canlar yanmasın diye de söyleyeceğim. Tek amacımız bu ve bunu bize bir şekilde susturarak önüne geçmeye çalışıyorlar. Çalışacaklar da ama engel olamıyorlar çünkü unuttukları ve atladıkları bir şey var. Oğuz Arda benim tek evladımdı. Benim bu hayatta kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı.
2019 yılında Anayasa Mahkemesi'nin önünde yaşadığınız müdahale, neden orada toplanmayı seçtiğinizi anlatabilir misiniz?
Tabii. Biz Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunacaktık. Bugüne kadar 2019 yılına kadar olan yapmış olduğumuz suç duyurularında, işte başvurularda hiçbir ilerleme, hiçbir gelişme söz konusu olmayınca aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'ne de bir başvuru yapmak istedik ve o başvuruyu yapmak üzere Anayasa Mahkemesi Ankara'ya gittik. Tüm ailelerden katılan bir takım kişilerle birlikteydik. Bunlardan işte aramızda Ekrem amca vardı, eşini aynı tren kazasında kaybedip trenin içerisinden kendisi bir şekilde çıkan ama işte 60 yaşında olan Ekrem amcamız. Keza onun oğlu ve onun çocuğu vardı 7 yaşında. Yani böyle çoluk çocuk olarak gittik biz oraya. Ve biz oraya gittiğimizde aslında polislerle bir parkta karşı karşıya geldik. Bize çok iyi niyetli bir şekilde şunu söylediler. Dediler ki hoş geldiniz. Yolculuğunuz nasıl geçti? İşte ne için buradasınız? Biz de gayet net bir şekilde şunu anlattık. Dedik ki Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapacağız. Bu başvuruyu yapmadan önce de basın açıklaması yapacağız. Daha sonrasında da başvurumuzu yapıp buradan ayrılacağız dedik. İlk başta hiçbir şey yoktu. Fakat sonrasında ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde bize dediler ki Anayasa Mahkemesi'nin tam karşısında, kapısının tam karşısında bir park var. Biz de o parkın önünde duruyoruz. Bize dediler ki bu kaldırımda açıklama yapamazsınız. Anayasa Mahkemesi'nin önünde de açıklama yapamazsınız. Biz açıklamamızı nerede yapabiliriz? Parkın içinde. O gün de hafta içi ve Haziran ayıydı. Mayıs ya da Haziran olması gerekiyor. Okullardan servisler geliyor, çocuklar geliyor. Ve işte o servis aracından iniyorlar ve yürüyerek o parkın içine giriyorlar. Ben de polise şunu ifade ettim. Dedim ki yani gördüğünüz gibi buraya servis araçlarıyla çocuklar geliyor ve çocuklar yanımızdan yürüyerek gidiyor. Onlar için hoş bir şey değil. Burada ölen çocukların fotoğrafları var. Onlar buraya eğlenmeye gelmişler. Burada evladım öldü diye bağıran anneler babalar var. O yüzden onların gözünün önünde böyle bir açıklama yapmak istemiyorum. Benim açıklama yapmak istediğim yer zaten Anayasa Mahkemesi'nin içinde olan kişiler, savcılar, hakimler. Ben sesimi zaten onlara duyurmak istiyorum ve ben sesimi bu başvuruyu neden yaptığıma dair basına duyurmak istiyorum. O yüzden benim yerim parkın içi değil, Anayasa Mahkemesi'nin kapısının önüdür dedim. Hayır dediler, o kaldırıma geçemezsin dedim ki yani ben hangi kaldırımda yürüyeceğimi size sormayacağım. Ya da hangi kaldırımda açıklama yapacağımı size sormayacağım. Sorarsın, soramazsın, sorarsın, soramazsın, geçersin, geçemezsin tartışmasıyla birlikte ben geçeceğimi söyledim. Aileler de eşlik ettiler. Orada vekiller vardı. Tabii biz o şekilde geçeceğimizi, onların istediği yerde durup açıklama yapmayacağımızı söyleyince takviye güçlerle birlikte gelip işte kalkanlarını tak tak tak diye önümüze dizdiler. Hatta o gün şöyle bir ifade kullandılar ki bu polislerin içinde bir terimmiş, bunu da sonradan öğrendim. Vekilleri ayırın, gerisini süpürün dediler. Yani ben bu yaşıma kadar ne polis gördüm, ne mahkeme gördüm, ne savcı, ne hakim gördüm. Sonradan öğrendim böyle bir şey olduğunu. Orada bile, ya yani o ABD'de bile işte vekilleri ayırıp canı yanan aileleri, anneleri, babaları süpürmek, iteklemek, tartaklamak onların ulvi görevleriymiş gibi bundan çok gurur duyarak, onur duyarak söylüyorlar. Hatta içlerinden bir amir bana orada şov yapıyorsun dedi. Sen şov yapıyorsun dedi. İsmine kadar öğrendim. Yani orada öğrenmiştim ve dönüp ismiyle hitap ettim kendisine. Siz benimle bu şekilde konuşamazsınız diye. Sen benim ismimi nereden biliyorsun dedi. O sırada kameralar tabii gitmedi onları. Hani aramızda geçen bir diyalogtu. O kadar kendilerine ulaşılmaz ve tepede görüyorlar. O kadar çok kraldan çok kralcılar ki. Ne yazık ki insanların acılarını bir kenara atıp sadece birilerine yaranmak uğruna görev yaptıklarını zannediyorlar. Tabii o arbede sırasında tatsız olaylar yaşandı. Yani benim babam gaz kapsülünün yere düşüp patlamasıyla nefesi kesildi, ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı. O durumda bile biz mesela tutanak tutmadık, haklarında şikayetçi olmadık. Çünkü orada hani biz bir can kaybettiğimiz için başka bir canı da kaybetmeyelim derdine düştüğümüz için hani orada polise işte tutanak tutmuşuz, sağlık raporu, darp raporu almışız. Bunların hiçbiri aklımıza bile gelmedi ama onlar o sırada darp raporu almışlar. Bizim onları darp ettiğimize dair raporlar hazırlamışlar ki duruşma salonunda da bunların hepsinin aslında usulsüzce yapıldığına şahit olduk. Geçen duruşmada öğrendik. Ve dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'nde evet biz o gün başvurumuzu yaptık, içeriye girip bir başvuruda bulunduk. Süreci hala devam ediyor, hala dosya açık, hala bir gelişme yok. Sadece yapmış olduğumuz başvuru neticesinde bakanlığa bir yazı gidiyor ve Çorlu tren katliamında gerekli araştırmaların ne durumda olduğu sorgulanıyor. Bakanlıktan giden cevapta tüm araştırmalar yapılıyor ve yapıldı. Bu araştırmalar neticesinde eksik olan bir şey yoktur. Bu bir kazadır şeklinde bakanlıktan cevap geliyor. Dosya hala önlerinde açık bir şekilde duruyor. Fakat biz işte bunları o gün yaşanan bu olaylar neticesinde sanık olarak ben, Hüseyin abi, İsmail Kartal ve 3 tane avukatımız yargı önüne çıktık, çıkarıldık.
Size açılan davalar ve soruşturmaların konusu ne, gerekçe ne gösteriliyor?
Bir tanesi mahkeme heyetine hakaretten, ceza aldığım dava mahkeme heyetine hakaretten. O da şöyle söyleyeyim size, yani ben onun hakaret olduğunu düşünmüyorum. 3 yıl geçti, mahkeme heyeti hala karşımızda bir tane gerçek sorumluyu çıkartamadı. Bir kişi bile tutuklu yargılanmadı. 3 yılın içindeyiz ve düşünün ki 25 kişiyi öldüren kişilerden bir kişi bile ceza almadı. Ceza almayı bırakın, tutuklanmadı bile yani. Görevinden bile alınmadı. Hatta terfi etti. Ben de bir duruşma sonrasında 3 maymunu oynuyorlar sarayın soytarıları dediğim için hakkımda bir duruşma dava açıldı. 8.840 lira kadar bir ceza aldım. Onun haricinde işte bu Ankara'da polise darp ve mukavemetten gene aynı şekilde dava açıldı. Cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldı. Yine en son bir mahkeme çıkışında yine polislere ettiğim bir beddua neticesinde bir soruşturma açıldı. Ben de bedduanın, yani Allah belanı versin demişim. Bunu hakaret olarak algılamışlar. Ben de dedim ki inançlarım gereğince onlarla baş edemiyorum. Allah'a havale ediyorum. Bu bir hakaret değildir, bedduadır dedim. İfademi bu şekilde verdim. Bilmiyorum, bekliyorum davaya dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi?
Hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar, bu süreçten sonraki hak arama mücadelesi için bu süreci nasıl işletmeyi düşünüyorlar?
Biz şöyle ki her dava öncesinde zaten yürüyüşümüzü yapıyoruz. Bundan öncesinde de hatırlarsınız belki, adalet nöbeti tutmuştuk Çorlu Adalet Sarayı'nın önünde. Bazı illerde gene etkinlikler yapmıştık. Tabii koronanın gelmesiyle birlikte bu etkinliklerimiz, bu eylem planlarımız, yürüyüşlerimiz biraz daha aşağıya indi. Fakat önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir şey yapmayı tekrardan planlıyoruz. Sesimizi farklı şekilde duyurmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Her dava öncesinde olduğu gibi yine bizim yürüyüşlerimiz olacak. Şu anda savcılıkla biliyorsunuz son duruşmada savcı hakkında suç duyurusunda bulunduk ve mahkeme heyeti bunu kabul etti. Bunun aslında birazcık gelişme durumunu bekliyoruz. Akabinde hazırlanacak olan iddianame ile ilgili savcı hakkında yapmış olduğumuz suç duyurusuyla ilgili gelişmeler için biz yine adalet nöbetlerimize devam edeceğiz.
Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan farklı konu ve konuklarla 2 haftada 1 Cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.
Burada!
Burada!
Burada!
Ayşe Başar'a!
Burada!
Ergün Kerpiç!
Burada!
Hakan Sel!
Burada!
Oğuz Arda Sel!
Burada!
Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.